Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Bu videomuzda Erdi ile beraber Casper'ın yeni dokunmatik ekranlı ultrabook'unu inceleyeceğiz. Erdi, hemen bir teknik özellik tablosu görüntülelim. Evet. Burayı hızlı geçmemizi istiyor izleyenlerimiz. Teknik özelliklerinden de görülebileceği gibi Casper'ın ultrabook'u hibrit yapıda. Çünkü ultrabook dendiğinde aslında SSD depolama birimlerine çok fazla alışmıştık Erdi. Burada bir sabit diskle, mekanik diskle daha küçük boyutlu bir SSD'nin beraber çalıştıklarını görüyoruz.
Evet.
Ve 10 parmağı kadar dokunmatik ekranda şu anda piyasada bulunabilecek dokunmatik ekranlı üst seviye ultrabooklarda zaten standart olan bir şey.
Evet, dediğin gibi üst seviye pek çok ultrabook modelinde 10 parmak dokunmatik ekran var zaten. Bununla birlikte Intel'in Ivy Bridge platformunu kullandığını görüyoruz. Üzerinde çift çekirdekli Core i5-3317U işlemci modeli var. Buradaki U zaten şöyle anlatabiliriz. U eşittir aslında ultrabook. Tüm ultrabooklarda U serisi bir işlemci olduğunu görmekteyiz. Burada Core 3 ya da Core 5 serisi fark edebilir tabii modeline göre.
Yani işlemcilerdeki model numaralar aslında biraz önemsenmeli. Çünkü birçok izleyenimizden bize sorular geliyor. Ya bu işlemci numarası şundan farklı mı, değil mi diye. Burada hani bunu aklınızda bulundurun. U gördüğünüz şeyler ultrabook işlemcisi olacaklar zaten. Yani burada çok da farklı bir işlemciymiş gibi algılamayın bunu. Bu cihazlardaki yüksek pil ömrüne erişebilmek için yapılmış olan daha az güç tüketen işlemcilerden bahsediyoruz.
Yani bütün ultrabook modellerinde U serisi Intel işlemciler kullanılıyor. Bir de tabii yani bununla birlikte AMD tarafında da bir ultrabook benzeri yapılanma var. Orada da AMD'nin kendi işlemcileri kullanılıyor. Bununla birlikte tabii hibrit yapıdan sen zaten bahsettin. Burada 500 GB'lık bir disk olduğunu söyleyelim. Şu an hani SSD'ler performans anlamında çok kullanılıyor. Ancak maliyetler hala yüksek olduğu için üreticiler toplam maliyeti düşürebilmek adına böyle MLS çözümlere gidebiliyorlar. Üzerinde 32 GB'lık bir mSATA SSD var. Yani Windows'un açılış hızı ve temel bazı uygulamaların performansı aslında SSD kısmından geliyor. Daha sonra yüksek kapasiteli oyun kurmak isterseniz 5 GB'lık, 10 GB'lık burada yavaş yavaş SSD'deki kapasite dolduğu için mekanik diske geçiyorsunuz.
Evet, bu aslında hani pratikte de kullanılması gereken çözüm. Çünkü SSD'lerin genel olarak ömrüne baktığımızda tüketicilere sunulan düşük bazdaki SSD'lerde ne yazık ki ömürler mekanik disklere göre çok çok daha kısa. Bu yüzden hani oyun gibi ya da benzeri film izleyecekseniz eğer film dosyaları gibi şeyleri SSD değil de sabit diskle tutmanız daha yararlı. Tabii keşke diyoruz SSD birimi daha büyük olsaydı ki bu da fiyata negatif etki edeceği için tamamen firmanın ve kullanıcıların seçiminde bir şey. Önemli noktalardan bir tanesi Casper'ın ultrabook'unda aslında Casper'ın malzeme kalitesini artık olabilecek üst seviyelere taşımaya çalışması ve gerçekten de taşımışlar. Çünkü alüminyum bir gövde görüyoruz. Gövde çok çok sağlam olmuş. Herhalde düştüğünde en az hasar görecek ultrabooklardan bir tanesiyle karşı karşıya.
Evet, özellikle malzeme kalitesindeki gelişim hakikaten göz ardı edilemeyecek seviyede. Yani burada şunu söyleyelim. Casper'ın zaten böyle bir hamle yapması bekleniyordu, gerekiyordu da. Çünkü Casper'ın aslında bu noktadaki farklı noktası, yani dünyadaki pek çok ülkeye baktığımızda neredeyse her ülkede büyük bilgisayar üreticilerinin pazarı domine ettiğini, yani pazarın ağırlıklı kısmını kontrol ettiğini görmekteyiz. Türkiye ve Türkiye'ye benzer bir iki ülke var ki yerel bilgisayar üreticilerinin hala bu kadar güçlü olduğu, hala böyle toplam bilgisayar satışlarında üst sıraları zorladığı noktalarda yer alıyor Casper'da Türkiye için konuşmak gerekirse. Buna paralel olarak da rekabetten geri kalmamak adına artık daha yüksek malzeme kalitesinde ki burada artık metal kasaya geçiş yapmışlar ki ultrabooklarda böyle şasileri bulmak şu an çok kolay değil çünkü pek çok bilgisayar üreticisi yüksek kaliteli kasaya sahip ultrabook üretmeye çalışıyor. Bundaki sebep de ilk ultrabookları hafif yapabilmek adına malzeme kalitesinden biraz feragat etmişlerdi. Onda da kullanıcı geri dönüşleri kötü olmuştu maalesef. Ya Casper'ın da bu akım ayak uydurduğunu görmek güzel.
Burada ultrabooklarda bir diğer sanat da aslında belirtelim uzun pil ömrü. Ki burada Casper'ın dizüstü bilgisayarındaki sunduğu pil ömrüne baktığımızda da hani hiç de fena değil.
Evet, yük altındayken 2 saatlik bir pil ömrü sunduğunu görmek. Hatta 2 saat 5 dakika bizim ölçümlerimizde çıktı. Masaüstü dediğimiz hani bekleme durumda ya da bir takım basit uygulamada çalıştırdığımız durumlarda ise 4,5 saat civarında pil ömrü sunduğunu görmekteyiz. Kendi bir ultrabooklar içerisinde değerlendirdiğimiz zaman pek çok ultrabook'un sunduğu değerlerin benzeri olduğunu
giriş
söyleyebiliriz.
Giriş seviyesi değerler olarak adlandırılabilir. Şimdi yavaş yavaş aslında tasarım hakkında konuşalım. Malzeme kalitesinden bahsettik. Alüminyum bir gövdeye sahip ve yekpare tasarım nedeniyle de artık bataryayı falan çıkartamıyorsunuz yüzüstü bilgisayardan. Klavye olarak da sakız ciklet klavye olarak tabir edilen bir klavye tipini görüyoruz. Biz bunu aslında ilk olarak MacBook'larda görmeye başlamıştık. Zaten tasarım da son dönemdeki bütün o ultrabook'lar gibi biraz Apple bilgisayarların esinlenmesini taşıyor ister istemez. Klavyesi kullanımı oldukça rahat. Bir tek alttan aydınlatmaya sahip olmaması burada karanlıkta kullanımı zorlaştıracaktır düşüncesindeyiz. Alt tarafta oldukça geniş ve kullanması kolay bir touchpad'e yer verilmiş ki touchpad'in geniş olması önemli. Çünkü yolculuklarımız sırasında her zaman bir fareyi yanımızda bulunduramıyoruz ya da fareyi konumlandıracak yer bulamıyoruz. En azından bunun kullanımı için elimizde geniş bir alanda rahat bir kontrol sağlayabiliyoruz. Onun haricinde üst tarafta bahsedebileceğimiz ek fonksiyon tuşları yani klavyenin üstündeki tuşlara atanmış tuşlar haricinde bir tuş bulunmuyor. Ek fonksiyonlar içinse F tuşlarından yararlanılmış. Bu artık dizüstü bilgisayarlarda standart oldu. Fn tuşuna basarak üst tarafta F tuşuna atanmış ek fonksiyonları kullanabiliyorsunuz. Burada güç butonunda bir özelleştirmeye gidilmiş sadece. Kırmızı renkli güç butonu biraz daha sportif hava katmış. Çünkü genelde iş bilgisayarlarına baktığımızda siyah veya gri renklerin hakim olduğunu görüyoruz ki bu turuncu kırmızı karışık ton birazcık daha gençlere yönelik bir dizüstü bilgisayar olduğu izlenimi kazandırıyor bize.
Evet, bence de aslında en önemli gelişme burada touch pad'in oldukça büyük tasarlanmış olması. Hani bu çok ciddi anlamda kullanım kolaylığı sağlayan bir unsur. Bununla birlikte ultrabook'larda klavyeler genelde sıkıntılı oluyor. Çünkü inceliğe giden üreticiler genelde butonları kısa yaptığı için hani bastığınızdan bazı hissedemeyebiliyorsunuz onları. Ancak Casper Nirvana 14'te böyle bir durum söz konusu değil. Tuşları olabildiğince yüksek tasarlanmış. Yani bastığınız zaman o geri beslemeyi alabiliyorsunuz.
Bu önemli, çünkü hani bazen yazarken harfe bastım mı basmadım mı diye bakmadan eğer yazıyorsanız, hızlı yazıyorsanız klavyeye bakmak zorunda kalıyorsunuz ki bu hızınızı düşürüyor ya da bastığınızı zannediyorsunuz. Basmamış oluyorsunuz. Tuş yüksekliğine biz bu yüzden oldukça fazla önem veriyoruz. Ekrana doğru dönüyorum. Klavyeden sonra ekrana geçtim çünkü burada dokunmatik bir ekrana sahibiz. Evet. Ekran hemen üstünde 1 megapiksellik bir kamera konumlandırılmış. Kendi fotoğraflarınızı çekmek için veya video konferans için kullanabilirsiniz. Ekranımızın sunduğu renk kalitesi ve parlaklığa baktığımızda orta seviyede bir ekran kullanılmış. Fakat üst tarafta kullanılan dokunmatik panel üst seviyeye tercih edilmiş. 10 parmağınıza kadar bu panel sizi algılayabiliyor. Dokunmatik panel aslında dizüstü bilgisayarlarda yeni bir kavram ve birçok kişinin de değişik yaklaştığı, şüphelerle yaklaştığı bir kavram. Çünkü dizüstü bilgisayarımız normalde ekranın çok kirli olması bizi pek memnun etmez. Fakat burada dokunmatik bir panel olduğu için fazlaca elle dokunacağımız anlamına geliyor bu. Windows 8'in burada bir kolaylığı var. Dilerseniz klavye fareyle kontrol edin, dilerseniz dokunmatik ekranı kullanın diyor. Bu da uçak veya otobüs yolculuklarınızda, yani dar ortamlarda bilgisayarı kontrol etmek istediğiniz durumlarda direkt dokunmatik ekranı kullanarak sizin daha fonksiyonel halde, daha hızlı bir şekilde hareket edebileceğiniz anlamına geliyor ki geniş ortamlarda klavye, touchpad'i kullanarak ekranı temiz tutabilirsiniz. Dar ortamlarda dokunmatik ekrana geçerek de işinizden hız kaybetmeden kullanmaya devam edebilirsiniz bilgisayarı. Bu önemli bir ayrıntı. Windows 8'in de belki dizüstü bilgisayarlara kazandırdığı önemli şeylerden bir tanesi bu oldu. Giriş çıkış portlarına baktığımızda ise giriş çıkış portları dizüstü bilgisayarın sağına ve soluna konumlandırılmış durumda. Sağ tarafa doğru baktığımızda HDMI portunu, USB 3.0 portunu ve multi portu görüyoruz. Multi port kutu içine yer alan özel dönüştürücüyle birlikte hem Ethernet hem de VGA çıkışı olarak kullanılabiliyor ki bu iyi düşünülmüş çünkü birçok ultrabook'a baktığımızda Ethernet çıkışına yer verilmiyor. Sadece bazı çok üst modellerde bu tip dönüştürücü aparatlarla bir Ethernet çıkışı elde edebiliyoruz. Ya da bazı mesela Toshiba'nın bir dizüstü bilgisayarında vardı. Çok çok böyle komplike bir tasarımla kullanıcı yine bu port sunulabiliyor. Sol tarafa baktığımızda dizüstü bilgisayarda burada USB 2.0 portunu, ses giriş çıkışlarını ve kart okuyucuyu görüyoruz. Aynı zamanda yine buradaki portlara çok yakın bir şekilde yine üst tarafa bakacak şekilde bir mikrofon yerleştirilmiş. Bu da bir mikrofon veya ses sistemi bağlamadan da bu cihazla birlikte video konferanslara, sesli konferanslara rahat bir şekilde katılabileceğinizin göstergesi oluyor. Evet, dizüstü bilgisayarın aslında genel olarak tasarımını geride bıraktıktan sonra şimdi biraz da Windows 8'in kullanımına bakalım. Çünkü Windows 8 hani dokunmatik ekran dedik, farklı bir arayüze sahip dedik. Biz burada daha çok dokunmatik özelliklerinden size bahsedeceğiz. Çünkü burada elinle yaptığım tüm hareketleri, şu an ekranda gördüğünüz hareketleri isterseniz fare imleciyle de yapabilirsiniz. Windows 8'de yeni bir arayüzümüz var. Dilersek masaüstüne de geçebiliyoruz. Fakat yeni arayüz aslında alışmamız istenen ve gelecekte de bizimle beraber gelecek olan arayüz olacak. O yüzden bu arayüze alışmanızda fayda var. Yeni arayüzde Live Tiles denen, yani canlı döşemeler mi diyelim artık,
canlı kutular
diyelim buna. Canlı kutular denen bir yapı söz konusu. Bunlar ikonların büyük halleri ve bazı bilgileri de sizlere o anda gösterebiliyorlar.
Bunların, o durumu gibi.
Evet, bunların çeşitli hareketli animasyonlu yapıları ise birçok kullanıcı da acaba ek enerji tüketimi neden olur mu düşüncesi yaratıyormuş. Böyle bir şey yok. Yani buradaki kutuları çok fazla hareketli olmaları pilinizin çabuk biteceği anlamına gelmiyor. Genel olarak kullanımı ve parmak hassasiyeti oldukça iyi Windows 8'in. Windows 8'in yeni arayüzü biraz tabletlere doğru özelleştirilmiş olduğu için İki tane pencerenin aynı anda açık olması gereken durumlarda yine farklı olarak yorumlanmışlar. Burada iki tane programı aynı anda kullanmak istediğinizde çok daha farklı hareketler yapmanız gerekiyor. Programın bir tanesini sağa sürüklüyorsunuz, diğerini sola alabiliyorsunuz. Her zaman eşit bir şekilde boyutlandırıp ikisini aynı anda bakamayabiliyorsunuz. Çünkü bazı uygulamalar küçükte ya da orta boyutlarda çalışmayı reddedebiliyorlar. Evet. Mesela market uygulaması gibi burada hemen ikona dönüştüğünü görüyoruz, içeriğini göremiyoruz. Ama size eğer birden fazla pencereyle çalışmak, bir Photoshop kullanmak falan gerekiyorsa zaten masa üstüne dönerek bu çalışmanızı burada devam edebiliyorsunuz. Aynı zamanda Windows 8'de marketimiz var. Marketten hem yerel içeriklere hem de yurt dışında dünya geneline yayılmış olan içeriklere ulaşıp programları indirip direkt olarak bu yeni arayüze entegre etmemiz de mümkün hale getirilmiş. burada yerli içeriklerde görüyoruz ki Casper ön anlaşma yaptığı birçok firmanın yazılımını da yine dizüstü bilgisayarlarda bizlere yüklü olarak sunuyor ki en azından marketi kullanmayı daha bilmeyen insanlar da hemen bu yerel içeriklerden yararlanmaya başlayabilsinler. İşte çeşitli haber uygulamaları var, spor uygulamaları var. Bunlar genelde yazı okumaya ağırlıklı, bilgiye erişmemizin kolaylaştırıldığı programlar.
Evet, sen mesela zaten yeni arayüzden çokça bahsettin. Ben de biraz eski arayüzden bahsedeyim burada. Yani yeni arayüze alışmakta zorlananlar için ya da klasik Windows görüntüsüyle devam etmek isteyenler için zaten yeni arayüzün hemen alt sol alt kısmında bir masaüstüne geç butonu yerleştirilmiş durumda. Bu butona basarak kullanıcılar eski tip geleneksel Windows arayüzüne de geçebiliyorlar. Burada ne karşımıza çıkıyor? Bildiğimiz başlat, yani start butonunun olmadığını görüyoruz. Yani bu noktada kullanıcıların biraz Windows 8'e alışması lazım ya da farklı kısa yol kombinasyonlarını öğrenmeleri, ezberlemeleri gerekiyor. Ancak bunun dışında Windows 8'e baktığımızda pek çok teknolojik yeniliğe hızlı adapte olan bir işletim sistemi olduğu için performans anlamında Windows 7'den çok daha hızlı bir platformla karşı karşıyayız. SSD kullanımı daha verimli, güç yönetimi daha başarılı ki bu özellikle dizüstü bilgisayarlardaki kül tüketimi anlamında daha fazla fayda sağlayan bir unsur. Tabii ekran burada çoklu dokunmatik olduğu için eski tip masaüstü ekranında bile klasörleri yine parmak hareketleriyle sağa sola taşıyabiliyoruz ya da pencereleri kapatabiliyoruz. Yani bu noktada akıllı cihaz kullanmak isteyenler için tabletimsi ya da akıllı telefonumsu bir yeni arayüz olarak modern arayüzü kullanabilirler ya da ben eski tipte devam edeyim. Zaten ona çok alışmışım. Yeni tuş kombinasyonlarına da hızlı alışırım diyenler için de eski tip Windows arayüzümüz devam ediyor.
Evet, burada hani bu platformu yeni görenler, Windows 8'i daha tanımayanlar için de söyleyelim. Windows 7'de, Windows XP'de kullandığınız tüm yazılımları burada kullanmaya devam edebilirsiniz. Böyle bir şüpheniz oluşmasın. Yeni arayüz sadece arayüz bilgisayarın kullanım stili anlamında bir farklılık getiriyor. Yoksa genel olarak işletim sisteminin işleyişi konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Bu bildiğiniz bir masaüstü bilgisayar veya dizüstü bilgisayardan çok da farklı bir yapı değil aslında. Sadece dokunmatik bir ekrana sahibiz ve dokunmatik ekranı daha rahat kullanabilmemiz için geliştirilmiş bazı arayüzlere sahibiz. Burada bilgisayarın birazcık çoklu ortam yönetim yeteneklerinden de bahsetmek lazım. HD 4000 grafik yongasına sahibiz. Entegre bir grafik birimi kullanıyor dizüstü bilgisayar. Bu da HD videoları izlerken veya MKV, DivX videoları izlerken herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınız anlamına geliyor. Zaten yeni arayüzde çeşitli medya yöneticiler mevcut. VLC Player gibi popüler uygulamaların da aslında bu yeni arayüze adapte edilmiş versiyonları geliştirilmekte şu anda.
Evet, Windows 8 ile ilgili olarak VLC Player'ın örneğin Kickstarter projesi var. Muhtemelen yeni arayüze tam entegre bir versiyonu gelecek. Onun dışında zaten Windows 8'in hani multimedya yeteneklerine baktığımızda Marketplace dediğimiz market alanında pek çok uygulama hali hazır. Zaten kendi içerisine gelen video uygulaması da pek çok dosya formatını oynatmaya müsait bir yapıldığı olduğunu görüyoruz. Bunun dışında HD 4000 grafik birimi daha TX11 desteği de sunan bir yapıya sahip. Evet, oyunları süper akıcı oynatmıyor belki. Yüksek çözünürlüklerde oynayamıyorsunuz.
Ama ancak marketteki oyunları oynayabilirsiniz. Çok basit uygulamalar var mesela.
Evet, Windows 8'e özel market oyunlarını oynamak mümkün. Hani pek çok basit oyun var. Fruit Ninja'dan tutalımda, hani Jetpack Joyride'a kadar pek çok oyunun olduğunu görüyoruz. Ama hani daha böyle kallavi oyunları oynayalım derseniz, yani Crysis gibi. Oyunları zaten kurmak mümkün. Eski arayüzde de ya da yeni arayüzde de bunları oynayabiliyoruz. Burada HD 4000 yüksek çözünürlükte oyun oynatmaya müsait bir yapı değil, ancak ekran 14 inç ve 1366x768 olduğu için bu çözünürlüklerde biraz kalite ayarlarını kısarak bu oyunları oynamak da mümkün zaten.
Evet, öyle. Genel olarak dizüstü bilgisayarın kalitesi hakkında konuşmamız gerekirse eğer burada bir ısı haritası görüntülemek birçok izleyenimizin kafasındaki en önemli soru işaretlerinden bir tanesine de çözüm getirecektir. Isı haritasına baktığımızda dizüstü bilgisayarın alüminyum gövdesi nedeniyle aslında ısıyı biraz kullanıcıya yansıtan bir makine olduğunu söyleyebiliriz. Görülebileceğiniz gibi bazı noktalar 40 dereceye kadar ulaşabiliyor ki oda sıcaklığının 22-23 derece olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Yazın çok daha yüksek sıcaklıklara ulaşma potansiyeline sahip, bunu söyleyelim. Ek olarak sentik testlere baktığımızda da aslında Erdi, hepsi benzer donanımsal özelliklere sahip olduğu için herhalde benzer sonuçları alıyorlar.
Zaten ultrabook dediğimiz konseptin çerçevesi Intel tarafından çizildiği için hani hiçbir üretici bambaşka bir işlem bir kullanma noktasında özel bir tercihe sahip değil. Hani herkes 33-17 var, ben 45-70'i kullanayım deme şansına, lüksüne sahip değiller. Bu bağlamda da ayrıca harici ekran kartı kullanımına da henüz izin verilmediği için, evet bazı firmaların bazı özel ultrabookları var, ancak genel konsept çerçevesinde harici ekran kartına kullanımına izin verilmediği için pek çok ultrabook modelinde aynı işlemci modelinin ve aynı entegre grafik çözümünün olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla gereği de sentetik testler dediğimiz performans ölçüm yazılımlarında hepsinin 3 aşağı 5 yukarı benzer sonuçlar sunduğunu, tabii aynı konfigürasyonda, hani 3317U dışında Core 5 serisinin ultrabookları özel başka işlemci modelleri de var. Ancak aynı konseptle genel olarak benzer performans sunduklarını söyleyebiliriz.
Eğer yeni bir ultrabook alacaksanız, bunun performans ve dayanıklı olmasını istiyorsanız, Casper'ın yeni dokunmatik ekranlı Windows 8 dizüstü bilgisayarlarında göz atabilirsiniz diyoruz. Burada video incelememizin sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.